19. ayrım. Sayfa no 205. Gerçekten de fezlekenin netice ve kanaat bölümünün A fıkrasında ilgililer hakkında terörle mücadele kanununun 1. maddesinde tanımlanan suç işlediklerinin sabit olduğundan bahisle bu çerçevede işlem yapılmasını teklif ederken, diğer taraftan da B fıkrasında adları geçen görevlilerin görevlerini yerine getirirken siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, emniyet mensupları arasında bu yolla ayrım yapıcı tutum ve davranışta bulunduklarının sübuta erdiğini ifade etmek suretiyle oluşan disiplin suçunun devletin şahsiyetine karşı işlenen suç niteliği taşıdığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Yapılan incelemede disiplin cezasının zaman aşımı süresinin de dolmamış olduğu görülmektedir. Bu nedenlerle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nun yapılan teklif çerçevesinde emniyet örgütü disiplin tüzüğünün 8'e 1 maddesi hükmü gereğince ilgililer hakkında lehte veya aleyhte bir karar oluşturması gerekirdi. Yüksek Disiplin Kurulu'nun konuyu af kapsamı içinde değerlendirmek suretiyle hassas olan bu konuda bir karar oluşturmaktan kaçındığı kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan verilecek karar için ilgililerin idari yargı mercileri nezdinde haklarını arama imkanı bulunduğu değerlendirildiğinde ise Yüksek Disiplin Kurulu'nun müfettişin fezlekesindeki teklifi tartışmaya açmak suretiyle ya suçlanan kişilerin suçlarının sabitliğine ya da iddiaların sübuta ermediğini tespit ve teyit etmesi gerekirdi. Yüksek Disiplin Kurulu'nun böyle bir karar alması aslında yasal görevini yerine getirmemiş olmasından dolayı soruşturmayı gerektirir nitelikte olmasına karşılık zaman aşımı süresi dolduğundan hali hazırda yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Hem Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin hem de Yüksek Disiplin Kurulu'nun bu mealde karar almaları suçlananların cesaretlenmelerine ve soruşturma yürüten müfettişlerin haklarında suçlama getirmelerine, hatta daha ileri giderek o tarihteki Polis Akademisi Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanı hakkında da polis baş müfettişlerince yapılan soruşturmada sanık konumunda olan akademi öğretim görevlilerince çeşitli isnatlarda bulunması imkanı tanımıştır. Bu nedenlerle soruşturmaya açılmasını sağlayan ve soruşturmayı yapanlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü inceleme yapmak durumunda kalmış, kişilerin suçlanmalarını tahkik etmiştir. Bu bile yapılan tahkikatın yürütülmesine yönelik ilerideki aşamalar için bir engellemenin doğmasını sağlamış, konunun o gün bitirilmemiş olmasından kaynaklanarak bugün dahi itham ve spekülasyon konusu olmasına neden olmuştur. Yukarıda yapılan açıklamaların ışığı altında o tarihte haklarında soruşturma yapılan personelin tamamı hakkında müfettişliğimizin bugünkü görev onayları doğrultusunda bir araştırma ve değerlendirme yapma imkanı bulunmamaktadır. Kritik görevlerde tutulmaları her yönden sakıncalıdır. Ancak müfettişliğimizin denetim görevi ifa ettiği birimlerde hali hazırda emniyet personeli olarak çalışan rütbeli personele isnat edilen suçun vehameti ve bunun soruşturma dosyasındaki tanık ve müracaatçı ifadelerine göre sübuta erdiğine ilişkin polis baş müfettişinin tespiti, bu personelin mensup oldukları örgütlenmeyle ilgili olarak son zamanlarda kamuoyunda ortaya atılan ve tartışılan iddialar dikkate alındığında bu personelin halen bulundukları kritik görevlerde tutulmaları her yönden sakıncalı olacaktır. Ayrıca aynı soruşturma kapsamı içerisinde yer alan Polis Akademisi öğretim görevlileri de halen bu görevlerine 3087 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 33. maddesi B fıkrası 3 bendindeki kadrolu öğretim üyeleri grubunda yer alan personelin istekleri olmadıkça Polis Akademisi dışındaki bir görevde istihdam edilemezler hükmü nedeniyle akademideki öğretim görevlerine devam ettikleri anlaşılmıştır. Bu bağlamda ileride doğabilecek benzeri sorunların yaşanmaması ve aynı faaliyetlerin devamına meydan verilmesini önlemek maksadına matuf olarak 3087 sayılı kanunun ilgili maddesindeki söz konusu bent hükmünün değiştirilmesi zorunluluğu vardır. Kanaat ve sonuç. Halen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, asayiş, özel harekat ile terörle mücadele ve harekat daire başkanlıklarında görev yapan çeşitli rütbelerdeki emniyet personeli ve polis akademisi öğretim görevlileri hakkında 1992 yılında Fethullah Gülen grubu ya da cemaatiyle ilişkilerin tespitine yönelik yürütülen inceleme ve soruşturma sonrasında polis müfettişlerince yapılan rapor içerisinde yer alan ve 21 Haziran 1999 tarihli Star gazetesinde yayımlanan işte kayıp liste başlıklı haber metnindeki isim listesi verilen 88 emniyet mensubu arasında müfettişliğimizce denetime tabi tutulan ve görev emri eki listede belirtilen daire başkanlıkları bünyesinde çalışıp bu listede yer aldıkları anlaşılan personel hakkında o tarihten bugüne kadar yapılan işlemlerin tespiti ve değerlendirmesi sonunda Polis baş müfettiş tarafından düzenlenen 28 Ağustos 1992 tarihli fezlekede ilgililer hakkında adli ve idari yönden yapılması önerilen hususlarla ilgili olarak gerek Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca, gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nca yapılan işlemlerle alınan kararların eksik ve yetersiz olduğu, konunun halen eleştiri ve spekülasyon konusu olmaya devam etmesi ve sürüncemede kalmasında yapılan bu eksik ve yetersiz işlemlerin ciddi bir payının bulunduğu, müfettişliğimizin bugünkü görev onayları doğrultusunda basın yayın organlarında kayıp liste olarak adlandırılan listede yer alan görevlilerin tamamı hakkında bir araştırma ve değerlendirme yapma imkanı bulunmamakla birlikte, müfettişliğimizin denetim görevi ifa ettiği birimlerde hali hazırda emniyet personeli olarak çalışan rütbeli personele isnat edilmiş olan suçun vehameti ve bunun soruşturma dosyasındaki tanık ve müracaatçı ifadelerine göre sübuta erdiğine ilişkin polis baş müfettişinin tespiti, bu personelin mensup oldukları örgütlenme ile ilgili olarak son zamanlarda kamuoyunda ortaya atılan ve tartışılan iddialar dikkate alındığında bu personelin halen bulundukları kritik görevlerde tutulmalarının sakıncalı olacağı, aynı soruşturma kapsamı içerisinde yer alan polis akademisi öğretim görevlilerinin halen görevlerine devam ettiği, 3087 sayılı polis yüksek öğretim kanununun 33. maddesi B fıkrası 3. bendindeki kadrolu öğretim üyeleri grubunda yer alan personelin istekleri olmadıkça polis akademisi dışındaki bir görevde istihdam edilemezler hükmünün bulunduğu, bu hükmün idarenin tek taraflı işlem yapabilme kabiliyetini ortadan kaldırdığı, dolayısıyla idarenin işlem tesis etme ve takdir hakkını kısıtlayan bu hükmün değiştirilmesi zorunluluğunun bulunduğu kanaat ve sonucuna varılmıştır. O gün o listede isimleri geçenlerin belki bugün hangi görevlerde olduğunu merak etmişsinizdir. Merak etmeyin, birisi hariç hepsi fersah fersah yükseldi. Şimdi yine kritik ve önemli görevlerde bulunuyorlar. Fethullah Gülen'in Türkiye'ye dönüşü nasıl olacak? Gülen'in ABD'de 11 yılı aşkın süredir hangi hastalık nedeniyle hangi tedavinin uygulandığı belli olmadan hastayım, tedavi görüyorum gerekçesiyle sürdürdüğü güvenli yaşamında sonun başlangıcına gelinmiş gibi. ABD o güne kadar koruyup kolladığı Gülen'e kapıyı gösterdi. Ama kapıyı göstermesi için öncelikle Türkiye'de süren yasal sürecin tamamlanmasını bekliyor olacaktı ki Yargıtay kararından bir gün sonra ABD'den ayrılması istendi. 24 Haziran 2008 tarihinde Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararını verdi. Avukatları çok önceden Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 24 Haziran'da nihai kararı vereceğini Gülen'e bildirmişlerdi. Gülen, ABD yönetimiyle başlayan anlaşmazlıklar nedeniyle zaten sıkıntıdaydı. Yargıtay'dan gelecek haberin biraz olsun moralini düzeltmesini istiyordu. Yıllardır yaptığı lobi çalışmaları, ülkedeki iktidarın kendisine sıcak bakması nedeniyle bu kez umutluydu. Avukatlardan müjdeli bir haber vermelerini istedi. Mahkeme heyeti toplandı, verilecek kararın yalnızca Gülen'i ilgilendirmediğini biliyorlardı. Yasalara, içtihatlara baktılar ve sonuçta Gülen'i mutlu eden karar çıktı. Kuşkusuz yüksek yargıçlar Gülen'in düşündükleri için bu kararı vermediler. Yasalar böyle diyordu. Laik devlet yapısını değiştirmek ve yasa dışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Gülen'in beraati onandı. Yargıtay'ın bu kararının ardından Gülen'in Türkiye'ye dönüşü için herhangi bir engel kalmadı. Daha karar açıklanır açıklanmaz yorumlar başladı. Kendisine yakın isimlerden sorun çıkacak diye düşünürse dönmez yorumları geldi. Zaten Gülen de ilk açıklamasında dönersem kendim gibi dönerim, Hümeyni gibi dönmem diyerek ılımlı bir yaklaşım içine girmişti. Yıllardır ülkesinden uzaktı. Bir gün hapis yatmak ölüm gibi geldiği için ceza alacağı korkusuyla gönüllü sürgünü, kimilerine göre hicreti tercih etmişti. Şimdi yeni bir gerginliğe neden yoktu. Fırsatını kollamak, zamanı sakince değerlendirme, uygun iklimin oluşması için Ankara'nın kararı içine sindirmesini beklemek ve biraz da TSK'nın tavrını ölçmek için beklemeye niyetliydi. Nasıl olsa ABD'de 11 yıldır bir düzen kurulmuş, bir yaşam alışkanlığı oluşmuştu. Bir süre daha beklemekten ne zarar gelirdi ki? Tabii Gülen'in elinde güçlü yayın kuruluşları ve çok sayıda hukukçu var. Fethullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, bazı çevrelerin beraat kararını hazmedemediğini ve onur kırıcı iddialarla yeni bir karalama kampanyası başlattığını açıklıyor. Hukuka, adaletin tecellisine, insan haklarına saygı duymadıkları anlaşılan bazı çevreler, beraat kararını hazmedememiş ve insan haklarına aykırı bu onur kırıcı iddialarla yeni bir karalama kampanyası başlatmışlardır, diyordu. Gülen dönüyor mu sorusuna Gülen ne diyor? Fethullah Gülen hakkındaki beraat kararından sonra onun döneceği iddiaları gündemden düşmüyordu. Avukat Orhan Erdemli hemen her yazıya cevap yetiştirmeye çalışıyor. Haberlerde yer alan Gülen hakkında dava açılmasından sonra Amerika'ya gitti iddiasının yalan olduğunu kaydediyordu. Haklıydı. Çünkü Gülen hakkında dava açılmadan yaklaşık 1,5 yıl önce Amerika'ya gitmişti. Ancak Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kendisiyle ilgili dosyayı DGM'ye göndermesinden 3 gün sonra yurt dışına çıktığını da tekrar anımsatalım. Ülke gündemini sarsan birçok olayda Fethullah Gülen'in parmağı olduğu öne sürülüyor. İnternet sitelerine düşen bazı ses kayıtları ve Ergenekon operasyonu kapsamındaki tutuklamalara kadar birçok olayla ilişkilendiriliyordu. Avukat Erdem ise şunları söylüyordu. Söz konusu iddialar bütünüyle gerçek dışı olduğu gibi yargısız infaz niteliğindeki bu yayınlar açıkça evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. Daha önce de bu tür iddialar yayınlandığında Sayın Fethullah Gülen o tarihte bazı komutanlar hakkında yayınlanan bir takım iddiaları katiyen tasvip etmediğini, çok çirkin, pek kaba ve edepsizce davranışlar olarak kabul ettiğini, yapılan saldırıları çok alçaltıcı, onur kırıcı bulduğunu bizzat açıklamıştır. Buna rağmen bu tür iddiaların sürdürülmesini iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Yazar Oral Çalışlar'ın Fethullah Gülen'le ilgili bir yazısını da avukat Orhan Erdemli şöyle kullanıyordu. Bazı haberlerde Fethullahçı Gladio gibi yaftaların çetelere karşı yürütülen soruşturmalarda hedef saptırmaya ve yargıyı etkilemeye yönelik hayali iddialar olduğu açıktır. Nitekim gazeteci yazar Oral Çalışlar 26 Kasım 2005 tarihli yazısında dönemin Genelkurmay Başkanı'na yönelik benzer iddiaları değerlendirirken Fethullahçı suçlaması birisine kızıldığı an ilk yapılması gereken kara çalmalardan birisi haline gelmiştir demiştir. Fethullah Gülen gelirse ortalık karışır mı? Fethullah Gülen tepkileri ölçüyor. Hümeyni gibi karşılanacak şeklindeki yorumları ise avukatı tamamen polemik amaçlı buluyor, kamuoyunun bu tür yayınlara itibar etmemesini öneriyordu. Dinlemeyle birlikte baskılar da başladı. Emniyette Fethullahçı yapılanma iddiaları gündemden hiç düşmüyor. Ancak resmi makamlara gönderilen yazılarda böyle bir örgütlenmenin olmadığı belirtiliyordu. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, emniyet içindeki Fethullahçı örgütlenmenin ortaya çıkarılması için Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Yalçın'dan projeli çalışma onayı da almıştı. Dinlemelerin yeni başladığı günlerde Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ı arayan bir üst düzey yetkili, "Ne oluyor, niçin telefon dinliyorsunuz?" diye sordu. Bir yandan istihbarat şubesi de Fethullahçı yapılanma konusunda çalışıyordu. Ancak işler istenildiği gibi gitmiyor, Adil Serdar Saçan gizli kişiye özel kayıtlı 10 Temmuz 2002 tarihli yazıyla durumu İstanbul DGM Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'e şöyle aktarıyordu. Fethullah Gülen ve grubunun İstanbul ilindeki faaliyetlerinin izlenmesi için başvurumuz üzerine projeli çalışma izninin verildiği 23 Temmuz 2001 tarihinden itibaren birkaç defa ilgili grubun izlenmesi için takip ve tarassut faaliyeti icra edilmeye çalışılmış ve inanılmaz baskı ve engellerle karşılaşılmıştır. Örneğin A.K.'nın ikameti tespit edilmeye çalışılmış ancak bunun duyulması üzerine bizzat tarafıma konunun ne olduğunun öğrenilmesi için ilin en üst düzey yöneticilerinden baskılar yapılmıştır. Fethullah Gülen grubunun emniyet içerisindeki etkinliği özellikle İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı'nın teknik takip birimlerinde odaklanmaktadır. Bu nedenle ilgili birimlerden habersiz dinleme ve izleme faaliyetlerinde bulunulması başlangıçta planlanmış ancak 30 Ekim 2001 tarihli talimatnamenin ilgili bentlerine göre bu birimlerden habersiz yargı kararı da olsa teknik takip ya da izleme faaliyetlerinin yapılması imkansız hale getirilmiştir. Bu talimatnamenin de esasen bu grubun girişimleriyle çıkarıldığı kanaati tarafımızca mevcuttur. Yine 2001 yılında yapılan idari düzenlemelerle İstanbul'da özellikle cep telefonu dinlemeleri, istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlıkları üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiş, böylece tarafımızdan alınan dinleme kararlarının istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlar daire başkanlıklarınca kontrol edildiği, hatta adı geçen daire başkanlıklarınca dinlenmesi olanağı sağlanmıştır. Şube Müdürü Adil Serdar Saçan bu uyarılarda bulunduktan sonra talimatınız ile şube müdürlüğümüze verilen görevin bugüne kadar yerine getirilmesinin olanaksız olduğu kanaati hasıl olmuştur. Bu nedenle ilgili çalışma talimatınızın yerine getirilmesi için teknik takip ve tarassut faaliyetlerinde bulunmak üzere uygun göreceğiniz emniyet dışı birimlere talimat verilmesi ve operasyonun bu birimlerin desteğinde şube müdürlüğümüze yapılması için gerekli görüş ve talimatlarınızı arz ederim diyordu. Böylece emniyet içindeki Fethullahçı yapılanma iddiasını araştırmak amacıyla başlatılan çalışma başından itibaren kesintiye uğruyor. İstihbarat şubesi de bir yıl sonra bir şey bulamadık deyip dosyayı kaçakçılık şubesine gönderiyordu. Böylece Fethullahçı kadrolaşma araştırması son buluyordu. Dinleme resmi sivil işbirliğiyle yapılıyor. İddiasının sahibi de önemli. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde telefon dinlemesi ve izlemesini de yapan, Organize Suçlar Şubesi'nde 7 yıl şube müdürlüğü görevinde bulunan Adil Serdar Saçan, bugün yasa dışı dinleme ve izlemelerin olduğunu belirtiyor. Saçan, yasa dışı dinlemelerin resmi ve sivil en az 10'ar kişilik gruplar tarafından yapıldığını belirtiyor. Emniyetin içinde bir cemaatin örgütlenmesi var. Bunların daha çok telefon dinlenen birimlerde olduğu da öteden beri emniyet içinde konuşulur. Bunlar devlet imkanlarını kullanıyor. Dinlemeler cumhuriyete, devlete bağlı kişilere karşı yapılıyor. Devlet imkanlarıyla izlemeler, dinlemeler yapıp o kişilerin açıklarını tespit edip şantaj yapıyorlar. Buna boyun eğmeyenleri de kendilerine yandaş basın aracılığıyla teşhir ediyorlar. Yasa dışı dinleme ve izleme yapanlar bu konuda talimatı emniyet dışındaki sivil örgütlenmeden alıyorlar. Elde ettikleri bütün bilgi ve dokümanlar yabancı istihbarat servisleriyle birlikte değerlendiriliyor. Amaçları Türkiye'de bir karşı devrim ortamı hazırlamak. Hedef kişilerle ilgili çalışma yapılmadan önce bu konuda bir grup oluşturuluyor. Bunun içerisinde dinleme yapacak olanlar, kişiyi takip edecek olanlar, kişiyi psikolojik yönden yıpratmak için psikolog, o kişinin mesleğiyle ilgili kişi ya da o kişiyi tanıyan birisi mutlaka bulunuyor. Sonra 7 ila 10 kişiden oluşan bu grup çalışmalarına başlıyor. Her şey kayıt altında. Bu grup hedef kişinin her şeyini kayıt altına alıyor. Kişiyle ilgili arşiv çalışması gerçekleştiriliyor. Sonunda o kişi eğer onların isteğini yerine getirmezse genellikle ihbar yapılmış gibi gösterilip adli operasyona konu ediliyor. Bunun için yandaş basına bilgi sızdırılıp kamuoyu nezdinde o kişinin itibarı ortadan kaldırılıyor. Devletin olanaklarını karşı devrim maksadıyla kullanıyorlar. Her önemli makam sahibinin kendisini kontrol etmesi, dikkatli olması gerekir. Dinlemelerde kamu görevlisi olmayan kişiler de yer alıyor. Hatta birçok iş bunlara yaptırılıyor. Böylece ciddi bir soruşturma yapılırsa sorumluluktan kurtulmayı planlıyorlar. Saçan, emniyetin şikayetleri üzerine hakkında açılan 8 davadan da beraat etmişti. Emniyetteki görevine başlamasından bir gün önce Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tam 16 ay Silivri cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Şimdi yeniden mesleğine dönebilmek için hukuk mücadelesini sürdürüyor. Polis Akademisi'ndeki öğrencilik döneminde Aldırma Gönül Aldırma türküsünü en yanık, en dertli ve en umutlu biçimde Adil Serdar Saçan'ın okuduğu anlatılır. Silivri cezaevinde de efkar bastığında, sıkıntısı had safhaya ulaştığında aklına hep o türkü gelir. Gözlerini yumup söylemeye başladığında sesi cezaevinin diğer hücrelerine ulaşırdı. Herkesi bir efkar basar, ağlayanlar, içini çekenler olur. Of ulan of sesleri Türkiye'ye karışıp giderdi. İstanbul Valisi Çakır'dan bakana çok gizli kişiye özel yazı. İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın emniyet içindeki Fethullahçı yapılanmayı ortaya çıkartmak için girişimleri sonuçsuz kalırken Saçan'ın yazısından tam bir ay sonra 9 Ağustos 2001 tarihinde bu kez İstanbul Valisi Erol Çakır İçişleri Bakanı'na çok gizli kişiye özel bir yazı gönderiyordu. Vali yazısında İrticai yapılanmanın ülke genelinde tüm kurum ve kuruluşlar üzerinde amaçlarını gerçekleştirme yönündeki faaliyetlerine hız verdiğine dikkat çekiyor ve şunları belirtiyordu. İrticai unsurlar din esasına dayalı bir devlet ve toplum düzeni kurmak için çeşitli basın yayın kuruluşları, üniversiteler dahil çeşitli eğitim kuruluşları, İslami sermaye şirketleri, tarikatlar, Kur'an kursları, dernek, vakıf, birlikler ile öğrenci yurtları gibi toplum hayatına yön verebilecek her türlü kurum ve kuruluş tesis ederek daha bilimsel yöntemlerle amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerini artırmıştır. Bir bütün olarak hareket eden irticai kuruluşların temelde aynı amaçları hedefledikleri, şeriat düzenine dayalı yapılanmayı ülke genelinde hakim kılmaya çalıştıkları görülmektedir. Din esasına dayalı bir devlet ve toplum düzeni kurmak isteyen irticai cephenin amaçlarına ulaşmak için başta milli eğitim, emniyet, yargı ve silahlı kuvvetler olmak üzere tüm devlet birimlerinde örgütlenmeyi hedef seçtiği, ileri devlet yönetimini kontrol altına alabilmek, kısa vadede tüm kadrolara yandaşlarını yerleştirmek ve bu birimlerde hakimiyeti sağladıktan sonra hiçbir kuvvet tarafından geri adım atmaya zorlanamayacağı bir güce eriştiğinde Atatürk düşünce ve ideallerini ortadan kaldırıp şer'i esaslara dayalı bir devlet kurmayı hedefledikleri bilinmektedir. TSK'ya sızamayınca emniyete yöneldiler. Vali Çakır değişik illerde bu yapılanma içinde olanların yasal hak ve özgürlüklerden sınırsız yararlandığını da biliyordu. Her grubun ayrı ayrı değil, ortak çalıştığından da haberdardı. Vali yazısında şu uyarıda bulunuyordu. Bu yasa dışı oluşumlar ayrı isim ve kimliklerle çalışsalar da başta Fethullahçılar grubu olmak üzere aynı amaç için faaliyet gösteren tüm grupların ortak hedefi kendi ideallerini hayata geçirmektir. Fethullah Gülen liderliğindeki Işık Tarikatı bu konuda en etkili ve organize grup olarak görülmektedir. Örgütlenmiş Fethullahçı gruplar mücadele ve çabalarında birinci öncelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendine yandaş bulmayı, kendi yandaşlarını bu kuruma aldırmayı hedeflemişler de Türk ordusunun Kemalist, çağdaş, demokrasiden yana olan sağlam, inançlı ve kararlı yapısı bu yöndeki çabaları sonuçsuz bırakmıştır. Fethullahçıların Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma girişimindeki başarısızlık özellikle bu grubun kendisi için en cazip gördüğü emniyet teşkilatına ciddi ve ağırlıklı olarak yönelmesine sebep olmuştur. Bu grupların kendilerine alternatif silahlı kuvvetler yaratma düşüncesiyle özellikle polis okulları, polis kolejleri ve polis akademisine yönelerek tercihen bu okullardan mezun olan elemanları kendi irticai fikirlerine hizmet etmek üzere emniyet teşkilatındaki başta istihbarat olmak üzere eğitim, bilgi işlem, terör gibi önemli birimlere yerleştirerek bu alanda etkili olmaya başladıkları, kadrolaştıkları, ciddi bir istihbarat ağı kurdukları, kendi görüşü dışındaki elemanları etkisizleştirdikleri bu konuyla ilgilenen herkes tarafından müşahede edilmektedir.